Ayrım 5.
Jandarmaların dikkatini çeken ve peşine düştükleri ben miyim? Bir ailedeki gizli yerin ortaya çıkması benim yüzümden mi diye durmadan düşünüp duruyordum. Neden ben? Çünkü birkaç hafta önce beni endişelendiren ama daha sonra üzerinde durmadığım bir olay olmuştu. Bir öğleden sonra evden çıktığımda nöbet tuttuğu açıkça belli olan bir jandarma ile burun buruna geldim. Beni görünce allak bullak olmuş, merdivenin altına saklanmaya kalkışmıştı. Önce merak etmiş, dikkatli olmam gerektiğini düşünmüş ama sonra omuzlarını silkmiş, bu olaydan ne Bruno'ya ne de Bertrand'a söz etmiştim. Oysa şimdi vicdan azabı çekiyordum. Bu gerçek bir işkenceydi. O gün bir ahaneden uzaklaşınca oturduğum semte yöneldim. Montpellier'de adına yumurta denilen komedi alanının yanı başına. Ama doğrusu bu muydu? Aslında üç türlü hareket edebilirdim. Hemen yok olabilir, gara gidip ilk trene atlar, yakalanmaktansa bilinmeyen bir yere gidebilirdim. Soğuk kanlılıkla odama gider, tehlikeli olabilecek her kağıdı yok eder, kimse beni ihbar etmeyecek ümidiyle normal yaşamıma dönebilirdim. Bir de orta yol vardı. Odama gider, düzene sokar, ihtiyacım olabilecek birkaç parça yanıma alır, ev sahibi Madame Bero'ya arkadaşlarımın beni sayfaya davet ettiklerini söyler, bu da aniden yok oluşumla ilgili kuşkuları dağıtmış olurdu. Bu sonuncusunu seçtim. Panik ile güven arası bir duyguyla. Yolda sağa sola sapmış, beni izlemiş olanların işlerini zorlaştırmak istemiştim. Evinden birkaç metre ötede üniformalı bir jandarmanın oturduğum binaya girdiğini gördüm. Onu gözünden çenesine uzanan ustura yarasından ancak tanıyabildim. Bu geçen seferki jandarmaydı. Geri döndüm, dosdoğru gara gittim. Nereye gitmeli? Kafamda tek bir adres vardı. Birkaç ay önce Bruno ile birlikte gazeteleri almaya gittiğim Lyon'daki varlıklı ev. Evde genç bir çift oturuyordu. Daniel ve Edward. Biraz şansım varsa evde olurlar ve beni Bertrand ve örgütün diğer üyeleriyle buluştururlardı. O akşam kapılarını çaldığımda saat 9 dolaylarında olmalıydı. Adam sıkıntılı bir ifadeyle içeri girmemi söyledi. Önceki karşılaşmamızı hatırlatıp olup biteni anlattım. Başını salladı. Nazik ama gergindi. Özellikle izlenip izlenmediğimi bilmek istiyordu. Öyle bir izlenim almadım dediğimde izlenim yetmez anlamına gelecek biçimde yüzünü ekşitti. Karısı Daniel daha nazikçe araya girdi. Hemen telaşlı kapılmamalı. Her şey yoluna girer. Herhalde yemek yemediniz. Sofrada üç kişiydiler. Ev sahiplerim ve bir genç kız. Kız kendini tanıttı. Bileşik bir isimdi ve üstün körü söylenmişti. Kuşkusuz onun da kod adıydı. Ben de kendimi tanıttım. Bakü. Ev sahibesi güzel isim dedi. Büyük babam takmıştı. Gelecek demek olan bir sözcüğün kısaltılmışı. Bu adı tekrar edeydi güzel bir gelecek için kısmet kapılarının açılacağına inanıyordu. Konuk kız şaşırdı. Yani bu sizin gerçek adınız mı? Hayır, adım yanlış ama öykü doğru. Hepsi birkaç saniye bana baka kaldı. Sonra hep birlikte güldük. Konuk kız, aylardır gülmemiştim, dedi. Bunu söylerken gülmeye devam ediyordu. Ama diğer ikisi aniden susmuştu. Yemeğin sonuna kadar konuşmalar günün önemli olayı çerçevesinde döndü. Sivastopol Savaşı ve Berlin'in kentte Rus direncinin kırıldığını açıklaması. Ev sahipleri, Almanların ilerlemelerine karşın Doğu cephesinin açılmasının etkilerinin Amerika'nın da savaşa girmesiyle yakında hissedileceğini söylüyordu. Konuşmalarından komünist eğilimli olduklarını anlamıştım. Buna biraz şaşmıştım çünkü arkadaşım Bertrand de Gaulcu ve Katolik'ti. Komünistlerden kuşkuyla söz ederdi. Yemek biter bitmez Edward odasına çekildi. Daniel yatacağım odayı gösterdi. Yatağımın üzerinde kocasına ait bir pijama ile temiz bir havlu koymuştu. Sonra konuk kızla bana salona geçip konyak içmemizi önerdi. Genç kız ilgimi çekmişti. Ufak tefek, kısa kesilmiş simsiyah saçlı, her gülümseyişine kapanan çekik yeşil gözlüydü. Yüzü pırıl pırıldı. Ama gözlerinin çevresinde kapandıkları vakit güneş ışıkları gibi çizgiler vardı. Ona devamlı bakmamak için kendimi zorluyordum. Ama başka yere bakmam da kolay olmuyordu. Bakışlarım gözlerinden saçlarına, saçlarından gözlerine inip çıkıyordu. Öyle tatlı ve güven verici bir havası vardı ki. Fransızcayı düzgün konuşuyordu ama benimkinden daha belirgin ve nereli olduğunu tahmin edemediğim bir şivesi vardı. Kim olduğunu, nereden geldiğini, Lyon'daki bu evde ne aradığını sormak istiyordum. Ama içinde bulunduğumuz durumda böyle sorular sorulmazdı. Savaşın gidişatından, kamuoyunun durumundan, direnme ruhundan, bir takım parlak eylemlerden konuşuldu ama kendimizle ilgili olarak sadece savaş hatlarımızın belirtilmesiyle yetinildi. Şiveye göre nereli olunduğu tahmine çalışıldı. Ülkesi, bölgesi, çevresi, topluluğu. Konuşmalarımızda sıra Kuzey Afrika savaşlarına ve Mussolini'nin Mısır'a gireceğine dair son haberlere geldi. Bir süredir esnemekte olan ev sahibimiz de odasına çekilmişti. Hemen yatmamız gerekmez, rahatça içkinizi bitirin, demişti. Dışarı çıktı, sessiz kaldık. Nereden söz açacağımızı bilmiyorduk. Kitaptan bir şey okurcasına, Daniel giderken sohbetimizi birlikte götürdü, dedim. Sofradaki gibi gülmeye başladı. Hem neşeli, hem üzüntülü, hem tutuk, hem coşkun. Evrenin en tatlı müziği ve o dalgın gözler. Aniden, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Sizi demek için çok pişkin olmam gerekirdi. Dolambaçlı yollardan gitmeyi eyledim. Şu savaşa lanet ediyordum. Şurada oturmuş Konya'mızı yudumlarken, şu karabasan, şu korku, şu izlenme korkusu olmadan sohbet edebilseydik. Biliyor musunuz, dedi. İzlenmemiş olsaydık, burada, bu dairede, bu Konya birlikte içer olmazdık. Sessizlik. Gözlerimi indirdim. Çünkü inceleme sırası ona gelmişti. Kadehimin dibindeki kahverengi damlacığa gözlerimi diktim. Birden, gerçek adım Clara, Clara M. ben, dedi. Bu koşullarda, bu cümlenin benim için ne anlama geldiğini nasıl söylemeli? Tedbirli olma kurallarını bu biçimde bozmakla çok daha büyük bir kapalılığa, mahremiyete bürünüyorduk. Ben de adımı açıkladım. Olduğu gibi. Sonra ailem, kökenim, okumam, emellerim hakkında bir sürü şey anlattım. Bunları daha önce anlattığım biçimiyle kendime bile açıklamamıştım. Evet, içimde gizli kalmış bazı şeyleri o gece onunla konuşurken keşfettim. Sonra o konuştu. Kendisinden, çocukluğundan, doğduğu kent olan Avusturya'daki Graz'dan, ailesinden. Başlangıçta birlikte güldük, sonra hayallerimizde gezindik. Tüm o garip huylu, acayip meslekli büyük babalar, uzaktan insana hayal kurduran tüm o isimler, Lublin, Odessa, Vites, Pilsen, Memel. Sonra birden başka şeylerden söz edilmeye başladı. Başka yerlerden. Oturulan ya da göçülen yerlerden değil ama cehenneme giden yollardan. Geziler yarım kalıyordu. Yollar bir kentten diğerine gitmiyordu. Trenler bir gardan diğerine seyretmiyordu. Coğrafya bulanıklaşıyordu. Yerleri bilemiyor, yüzleri tanıyamıyordum. Düşündüğümde sadece dikenli terler ardında kodes üniformalı ya da mahpus kılıklı adamlar vardı. Clara bütün yakınlarının izlerini yitirmişti. O tarihte kampları bilmediğimiz sanılmasın. Gazetemiz Özgürlük, olan biteni, yapılan kıyamı sürekli açıklıyordu. Pek çok şey biliyorduk. Pek çok şey ama asıl bilinmesi gereken değil. Her şeyi biliyorduk ama Naziler tarafından bile korkunç addedilen o elle tutulmaz şeyi bilmiyorduk. Topyekün soykırımı. Onca şey görmüş olan Clara bile bunu konuşmuyordu. Tarihin en vahşi kıyılığından söz ediyordu ama nihai çözümden bahsetmiyordu. Böyle bir şeyi hayal etmek bile canavarca duygular gerektiriyordu. Bütün ailesini yitirmişti. Kelimenin tam anlamı ile yitirmişti. Kimileri ölmüş, kimileri vahşet beldelerine yollanmıştı. Belki bazıları kurtulabilirdi. Clara hala ümit ediyordu. Ailesi yakalandığında onu gizleyip İsviçre'ye geçirmiş olan Katolik bir arkadaşıymış o sıra. Evet, İsviçre'ye. Tam bir güvenlik içindeyken yine de Lyon'a gelmeyi seçmişti. İnsanların ailesinin savaştığı, öldüğü bir sırada bir yere sığınmış olmayı kendine yediremiyordu. Örgütümüzden biriyle ilişki kurmuş, buraya geçişini sağlamıştı. Karşılaştığımız gece kimlik belgelerini bekliyordu. Nereye gitmek için, ne yapmak için? Açıklamalar bu noktaya takılıp kesildi. Geçmişi hakkında her şey, geleceği hakkında hiçbir şey. Şurası açıktı ki, özgür İsviçre'den yenik Fransa'ya vuruşmak için geliyordu. Yarın biri gelip kağıtlarımı getirecek. Sanırım sizinkileri hazırlamadan önce size birkaç soru sormak isteyecektir. Takma adı Kaypazan Jacks'miş. Sabahın 7'sinde kapımız çalındığında Clara ile konuşmaya dalmıştık. Hiçbirimiz koltuğumuzdan kıpırdamamıştık. Adam her birimizle ayrı görüşmek istedi. Birbirimizi yanaktan öpüp belli belirsiz bir görüşürüz diyerek ayrıldık. Kaypazan Jacks bana yeni bir kimlik vermek için bir fotoğrafımı ve bazı ayrıntıları bilmek istiyordu. Yaşım ve görünüşüm bir yana, örneğin şivem ve tahsilim vardı. Dikkate alınması gerekiyordu. Ayrıca sünnetli olup olmadığımı sordu. Bir deftere not aldı. Usulca yok oldu. 3 gün sonra belgelerimle geri geldi. Yeni yaşamım konusundaki kesin bilgilerle de. 1919'da Beyrut'ta doğmuş oluyordum. Babam bir Fransız subayı, annem Müslümandı. Çeşitli özelliklerimi açıklayan bir kimlikti bu. Soyadım Picard, adım Pierre Emile idi. İşin dahiyane yönü bana uygun gördüğü meslekti. Elektrikçi, daha doğrusu tıp aletleri tamircisi. Çünkü bana bir iş veren bulmuştu. Toulouse dolaylarında hastanelere ve muayenehanelere tıp aletleri yapan direniş örgütünden biriydi. Orada çalıştığımı, evinde kaldığımı söylemeye hazırdı. Aletleri onarmak, kontrol etmek, bakımlarını yapmak için bütün Fransa'da dolaştığımı söyleyecekti. İnanılır kılınması gereken zekice bir buluş. Gidip patronumu gördüm. Bana aletlerin çalışma biçimini öğretti ve kullanma tariflerini ezbere öğrenmemi istedi. Bu gizleniş biçimini bulan Bertrand olmuş. Montpellier'de yaptıklarımdan etkilenmiş, tehlike karşısında davranış biçimini beğenmiş, bağlantı ajanı ya da daha basit bir deyimle kurye olarak biçilmiş kaftan olacağımı düşünmüş. Tam olarak ne yapıyordum? Örgütümüzün ulusal düzeydeki yöneticileri, bölge sorumluları, birbirlerinden uzak direniş grupları arasında haberleşme, emir yollama, isteklerde bulunma, bilgi, belge, sahte evrak, ara sırada silah gönderme gerekiyordu. Bu nitelikleri taşıyan benim gibi biri için Bertrand işte bu ideal kimliği uygun görmüştü. Yıl boyu bir sürü prospektüs ve kullanma rehberiyle dolaşabilecektim. İşi daha da güvenceye almak için her gittiğim yerde onarımda bulunuyor ya da aletleri kontrol etmek üzere bir muayenehaneye uğruyordum. Sık sık gerçekten de onarım yaptığım oluyordu. Sistem iyi ayarlanmıştı. Önemli bir belge ulaştırmak gerektiğinde onu bana Bakü'ye veriyorlardı. Hayır, Picard değil, Bakü'ye. Diğeri benim resmi adımdı. Herkesin önünde beni o şekilde çağırmaya dikkat ediyorlardı. Ama örgütte benden söz ettiklerinde bir belgede adım geçtiğinde özellikle Picard denmemeliydi. Picard'ı kimsenin bilmesi şart değildi. Önemli olan Bakü'ydi. Efsanevi Bakü. Bunu şaka diye söylüyorum ama bizim küçük çevremizde bir efsane olduğum doğruydu. Bakü her mektubu yerine ulaştırır, her düşman barajını ağzında bir çiçek rahatlıkla aşabilir. Bir çeşit fırlama. Bunu belirttikten sonra iddia edilen başarılarımı gerçek boyutuna indirgeyelim. Bir kere üzerimde hiç silah taşımazdım. Bu da yolculuklarımda tehlikeli olurdu. Bu nedenle dün silah altında mıydınız ya da daha çıktınız mı diye sorduğunuzda size evet diyemedim. Sözcükler uygun değildi. Bazen savaşı trenlerde geçirmişim gibi geliyor. Bir postacıydım, bir dağıtıcı, gölgede kalmış bir kurye. Katkım pek önemli değil ama sanırım yararlıydı. Bana uyuyordu. Babamın ruhu incinmesin ama ben hiçbir zaman lider ya da kahraman olacak adam değildim. Çalışkan, sorumlu bir çocuk olmaktan ileri gitmedim. Direniş örgütünün bir taşeronu. Biliyor musunuz, ona da gerek var. Düş kırıklığına uğradınızsa bunu anlarım. Müthiş şeyler anlatacak nice insan var. Ben gerçekten görkemli, o dönemin en kahramanca söylemlerinden birine karıştım. Ama ondan sadece pay çıkarttım, en ufak bir rolüm olmadı. Onun için de o olayı benim aktif haneme yazmayın. 1943 Ekim ayındaydık. 15 aydan beri hiçbir engele takılmadan kuryelik yapmaktaydım. Marsilya'da karşılaştığım Bertrand bana bir mektup vermişti. Lyon'da direnişe katılan bir kurmay subaya acele iletmem gerekiyordu. Sanırım mektup Cezayir'den General de Gaulle'den geliyordu. Söz konusu adrese vardığımda endişe verici bir şeye rastlamadım. Merdivenlere yöneldim. Merdivenlere kırmızı halı serilmişti. Üzerlerinde çamur izleri vardı. O gün yağmur yağdığından bana anormal gelmedi. Yine de ara sıra yaptığım gibi basit bir önlem yaptım. Subay üçüncü katta oturuyordu. Ben ikinci katta durdum, çantamdan mektubu çıkardım, paspasın altına soktum. Tehlikeli bir durum olmadığını, yolun açık olduğunu anladıktan sonra 10 saniye içinde onu geri alabilirdim. Yol açık değildi. Kapıya milis üniformalı biri açtı. Elinde bir tabanca vardı. Doktor burada mı? Hangi doktor? Doktor Lefebvre. Kardiyografi onarmaya geldim. Beni bekliyordu. Burada Doktor Lefebvre diye biri yok. Öyle mi? Bana üçüncü kat 10 numara demişlerdi. Burası 8 numara. Özür dilerim, yanılmış olacağım. İşin içinden sıyrıldığımı sandım. Adam çantamı açmamı söylediğinde bile. İçinde tehlikeli bir şey yoktu. Prospektüslere uykulu gözlerle bakarken içeriden biri seslendi. Getir onu. Kaçabilirdim ama sonuna kadar masum rolü oynamak daha mantıklıydı. İçeri girdim. Görmeye geldiğim subay bir koltuğa oturmuş, elleri bağlı, ensesine bir tabanca dayanmış durumdaydı. Onu tanıyor musunuz? Hayır, hiç görmedim. Doğru söylüyordu. Belki de beni beklemiyordu bile ve kim olabileceğimi belli belirsiz tahmin ediyordu. Ama kapısını çalmıştım bir kez ve milisler hata yapmaya hiç niyetli değillerdi. Subayla beni 30 kadar adamın toplandığı bir hapishaneye götürdüler. Bazılarını tanıyordum ama tam anlamıyla masum bir insan olarak hiçbirini tanımadım. Gestapo'nun elindeydik. Usullerine uygun bir soruşturma bekliyordum ve gizli örgüte katıldığımdan beri kendi kendime bin kez sorduğum soruyu bir kere daha sordum. İşkence altında konuşmayabilecek miydim? Örgütü ortaya çıkaracak ve yüzlerce arkadaşın tutuklanmasına yol açacak bildiğim onca adresi vermeyebilecek miydim? Hayatta her zaman en iyi dostum olan belleğim aniden düşmanım kesilmişti. Onu bir yok edebilseydim, bomboş kılabilseydim. Tek bir savunma yolum vardı. Her şeyi yatsımak. Ben bir tıbbi gereç tamircisiyim. İşte o kadar. Elektrik kesintileri yüzünden aletler sık sık bozuluyordu. İşim başından aşkındı. Tabii Toulouse'daki patronuma kadar giderek onu konuşturmaya kalkışabilirlerdi. Ancak o kadar önemli biri değildim. Benden hareketle uzaklara ulaşmayı denemezlerdi. Bir gece hapiste yattım. Ertesi günü öğleden sonra aramızda 15 kişi alıp bir yük vagonuna bindirdiler. Sanırım bizleri sorgulayacakları yere götüreceklerdi. Oraya hiç varmadık. Hareket edeli birkaç dakika olmuştu ki yaylım ateşi başladı. Vagona Lyon'un ortalık yerinde direnişçiler saldırmıştı. Diğer ayrıntıları sonradan öğrendim. O an sadece kapının açıldığını ve birinin "Özgürsünüz, hadi koşun, dağılın!" diye bağırdığını anımsıyorum. Çıkmış koşmuştum. Arkamdan bir salvo ateşi bekleye bekleye. Salvo ateşi olmadı. Birkaç saniye için bir kiliseye gizlendim. Sonra bir ara sokağa daldım. Paçayı kurtarmıştım. Şimdilik. Çünkü bütün kağıtlarımı almışlardı. Ve gittiğim yerlerdeki tehlikeyi atmadan nereye gidebileceğimi bilmiyordum. Çorabımın içine sakladığım biraz param vardı. Doğru dürüst bir yemek yemek için küçük bir lokantanın kapısından girdim. Karnım doyunca geleceği daha aydınlık görürüm diye düşünüyordum. Tek müşteri bendim. Yemek saati değildi. Öğle yemeği için çok geç, akşam yemeği için biraz erken. Yine de masanın üzerindeki listeyi alıp içine gömüldüm. Patron gelince kulağa hoş gelen 3 yemek ismi seçmiştim. Yemek yemek istiyorum. Çok mu erken geldim? Açığız. Güzel. İstediklerim? Ağzımı sulandıran yemekleri sıraladım. Patron sözümü kesmeden dinliyordu. Not da almıyordu. Tatmin olmuş bir adamın gülümsemesi vardı yüzünde. Bu yemeklerin isimlerinin söylenmesi bile onu gururlandırıyor gibiydi. Siparişim bittiğinde kımıldamadı. Aynı gülümsemeyle durdu. İşleri çabuklaştırmak için boğazımı temizleyerek "Hepsi bu kadar," dedim. Adam doğruldu. Hazır ola geçer gibi bir tavır takındı. 4 gündür erzak gelmiyor. Sadece mercimek çorbası ve bayat ekmek var. O kadar üzgün görünüyordu ki onu teselli etmek istedim. Çok iyi, çorba tam istediğim şeydi. Kalkıp gidecek değildim ya. Dumanları tüte tüte çorba geldi. İçmeye başladım. İlk kaşık gerçekten mercimek ama öyle herkesin bildiği gibi değil. Kimyonlu mercimek. Bizim oralarda yapıldığı gibi bol kimyonlu mercimek. Tuhaf diye düşündüm. Yoksa bu Lyon yemeği mi? Hayır, bu tat adamı yanıltmaz. Nereye ait olduğunu pekala biliyordum. Patrona sormak istedim. Neredeyse onu çağıracaktım. Kendimi tuttum. Ona ne diyebilirdim? Çorbasında ülkemin tadını bulduğumu mu? Hangi ülke? Oradan ne zaman ayrıldım? Ne zamandır Lyon'dayım? Aman sakın! Benim durumumda kimliksiz bir kaçak durumunda yapılmaması gereken tanımadık biriyle gevezelik etmektir. Hele de kimliğimi açığa vuracak bir konuda. Sorularımı yuttum. Bayat ekmek parçalarını içine banarak çorbamı içmekle yetindim. Patron gitti. Az sonra karısı tabağımı almaya geldi. Öylesine silip süpürmüştüm ki tabağın dibi parlıyordu. Tabağımı aldı, bana hiçbir şey sormadan dolusunu getirdi. Teşekkür ederim, nefis olmuş. Köyümde yapıldığı gibi, dedi. Yüce Tanrım, benim şivemle konuşuyordu. Eski kıtanın şivesi. Hangi köy olduğunu o kadar sormak isterdim ki. Hayır, buna hakkım yoktu. Kendimi tutmam gerekiyordu. Heyecansız bir biçimde, teşekkürler, nefis olmuş, diye tekrarladım. Hemen yemeye başladım. Gözlerim tabağa dikili, mutfağa dönmesini bekleyerek. Ama dönmedi. Orada durup yüzümü incelemeye başladı. Her şeyi anlamış olduğundan emindim. Nereden geldiğimi, neden bir şey söylemediğimi. Bir ara gözlerimi kaldırdım. Büyük bir sevecenlikle bana bakıyordu. Hiç kimse bana böylesine uzun bir ana sevgisiyle bakmamıştı. Omzuna dayanıp ağlamak istedim. Sonra sessiz sorularımı anlamış gibi konuşmaya başladı. Kocası eskiden General Gorard ile birlikte Doğu Ordusu'nun askermiş. Karargahları yaşadığı köyden uzakta değilmiş. Bazen ailesinin çiftliğine gelip yumurta satın alırmış. Ara sıra birbirleriyle işaretle konuşurlarmış. Savaştan hemen sonra evlenmişler. 1928'de Fransa'ya gelip bu lokantayı açmadan önce 10 yıl Beyrut'ta yaşamışlar. O konuşurken ben durmadan kendi kendime tekrar etmekteydim. Belki de bu kadına kocası bir kard ailesiydi. Yani benim sözde ailem. Büyülenmiş bir çocuk gibi boğazım kupkuruydu. Yine de bir şey söylemiyor, bir şey açıklamıyordum. Ama artık kaçamak bakışlar atmıyordum. Bu bir günlük annenin gözlerinde kaybolmuş gibiydim. Sormuş olsaydı her şeyi anlatırdım. Hiçbir şey sormadı. Sadece o geleneksel Allah'a emanet ol sözlerini söyledi. Sonra da yok oldu. Bir daha ortaya çıkmadı. Yemeğin sonuna kadar kocası servis yaptı. O da tek söz etmedi. Suç ortaklarını yüz ifadesiyle yetindi. Ama o kadın, o kısa karşılaşma beni alt üst etmişti. Artık bir suçlu değildim. Artık izlenmiyordum. O anlık korkularımın kat kat üstüne çıkmıştım. Benliğimin çok üstüne, dakika dakika ufkum genişliyordu. Hatta olayların hiç de kötü gitmediğine kendi kendime inandırmaya başlamıştım. Hiç kuşkusuz izim sürülüyordu ama özgür olduğum için. Daha o sabah en kötüsü işkenceyi, aşağılanmayı, ölümü beklerken akşam bir lokantada özgürce sipariş veriyor, içiyor, yiyor, keyfini çıkartıyordum. Üstelik hepsinden daha önemlisi, çok daha önemlisi, ölvenebilirse savaşı kazanmak üzereyken. Birkaç gün önce Korsika'nın kurtulduğunu haber almıştık. İtalya'da Mussolini devrilmiş, hatta ülke müttefiklerden yana geçip Nazi Almanyası'na savaş ilan etmişti. Doğuda Ruslar taarruza geçmiş, Kafkasya'yı geri almış. Kırım'a doğru ilerliyorlardı. Öte yandan bütün Amerikalılar o müthiş askeri güçleriyle bütün cephelere yayılmaktaydılar. İngiltere sahillerine çıkartma hazırlıkları yapılıyordu. Fransa'da kamuoyu hemen tamamen bizden yanaydı. Bazı insanların yaşlı Mareşal'e gösterdikleri hoşgörü var ile yok arasındaydı. Onu hala mazur görenler vardı ama peşinden giden kalmamıştı. Direniş gün geçtikçe daha güçleniyor, cesareti arttırıyordu. Kanıtı kurtulmayı sağlayan eylemdi. Yemek bittiğinde, kahve geldiğinde artık başka bir adamdım. Atalarıma layık bir fatihtim. Kapalı dudaklarımın ardında türküler söylüyordum. Korkum geçmişti. Endişem hafiflemişti. Geriye özgür olma keyfi kalmıştı. O küçük lokantada ömür boyu kalmak isterdim. Kendimi güvenlikte hissediyordum. Kaldı ki örgütü tehlikeye atmadan nereye gideceğimi, hangi kapıyı çalacağımı bilemiyordum. Belgelerim olmadan trene bile bilemezdim. İlk kontrolde yakalanırdım. Şansa inanır mısınız ya da kısmete? Bizim oralarda insan ancak lambasının fitili bittiğinde ölür diye bir deyim vardı. Galiba benim fitilim henüz bitmemişti. Lokantadan çıktığımda kimi gördüm dersiniz? Jack'i. Kalpazan Jack'si. Göz göze geldik ve hemen başka yere baktık. Onunkilerde bir şaşkınlık, benimkilerde mutluluk ifadesi. Onu izledim. Uzağa gitmedi. Lokantaya bitişik binanın ikinci katında atölyesi vardı. Devamlı 8 kişi çalışıyordu. Ona içinde bulunduğum durumu anlatmam gerekmedi. Zaten her şeyi biliyordu. Vagondan çıktığımda beni tanımışlar ama benimle uğraşacak vakti bulamamışlardı. Jax, uzağa gitmemiş olmamdan kuşkulanıyormuş zaten. Tabii yola koyulmak için yeni belgelere, yeni bir kimliğe ihtiyacım vardı. Ama kurtarıcımın hakkına aniden daha iyi bir fikir geldi. Beni işe almak. Ona yapabileceğinden çok iş yüklüyorlardı. Tek başına iş görürken şimdi her yaştan 7 yamağı vardı. Bir yenisi hoş karşılanacaktı. Yeter ki yazın doktorların yazısına benzemesin. Beni denedi. Özen gösterdim. Kalpazanlığa müthiş yatkınmışım. Ancak barış döneminde ne yazık ki bu yeteneğimden yararlanamayacak kadar ilke sahibiymişim. Kimse mükemmel değildir. Bunları söyleyen Jax'ti. Bana çok şey öğretti. Ama kara mizah anlayışına varana kadar ondan çok şey öğrenmek isterdim. Sahte belge atölyesini her zaman heyecanlanacağım. Yeri doldurulmayacak bir karınca yuvası gibiydi.